Ayrım 12. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 157. Tarih 3 Mart 1924. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kürsüye Rize Milletvekili Ekrem Bey gelir. Konuşması Osmanlı padişahlarının en büyüklerini dahi istisna tutmadan hepsine birden küfürlerle doludur. İşte bazı cümleleri. Tarih bize gösterir ki bu zevat yani padişahlar her zaman bu tahta bütün kuvvetleriyle sarılmışlar ve onu elde etmek için icabında Türk milletinin boğaz boğaza gelmesini istemişlerdir. Bravo sesleri. Efendiler, millete hizmet etmiş tarihimizde birçok sadrazamlar gösterebilirsiniz. Fakat padişah göstermek için müşkilat çekeceksiniz. Bunların tahta merbut, bağlı olmalarına sebep yalnız menfaat, ihtiras, bundan ibarettir. Efendiler, Türk milletinin bu kadar geri kalmasına sebep mesul padişahlardır. Padişahlardır çünkü onlar milleti kahhar bir irade-i mutlak altında boğarak ve yalnız kendi menfaatlerini düşünerek onun terakkisi için hiçbir şey yapmamışlardır. Bana Tarihi Osmani'nin, Sultan Osman'ın Osman Gazi, İstiklal-i Osmani'yi Osmanlı'nın istiklalini temin etti diye tebdil ettiği şeylerden mi bahsolunacak? Efendiler, bugün artık bu masalları dinlemeye tahammülüm yoktur. Kimi esaretten kurtarmış, kimin istiklalini temin etmiştir? Bu ancak Sultan Osman'ın şahsı ve onun ailesi için ihtiras noktayı nazarında mühim olabilir. Binaenaleyh efendiler, bu tarihi yukarıdan aşağı tetkik edersek hep cinayet, şahsi ihtiras görülür. Yıldırım Beyazıt'ın Kosova Meydanı'nda tahtını tabuta tahvil ettirdiği biraderini görürüz. Sultan Fatih'ten mi bahsedeceksiniz? Benim gözümün önüne onun sırf bir arzusu için en kıymetli sadrazamımız olan Mahmut Paşa'yı getiriyorum. Bu adamı çocuğu öldüğü akşam beyaz entari giyerek satranç oynadığı için katlettirmiştir. Binaenaleyh yukarıdan aşağı hep bu tahtta ihtiras görürsünüz ve baştan aşağı cinayetlerdir. Mazisi cinayetlerle dolu ve Türk milletine hizmet etmemiş olan bu ailenin hilafetle münasebeti nedir? 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi C7, S31, VD. Hatırlatalım ki tarihimize bu iftiralar milletvekili sıfatını tayin yoluyla da olsa kazanmış bulunan biri tarafından atılmakta, daha da acısı sağdan soldan bravo sesleri gelmekte alkışlanmaktadır. Gerçi sözleri söyleyen Ekrem Bey'dir ancak o bir zihniyetin mümessilidir. Gelenin keyfi için geçmişe söven zihniyetin ve tam tamına bir dönemin tarihe bakışını aksettirmektedir. Şimdi yukarıdaki ifadeyi kullanabilecek bir babayiğit belki kalmamıştır. Türkiye'de ama bu görüş zaviyesinden yazılan kitaplar nesillere pahalıya mal olmuştur. Kıyafetimiz kimlere benziyor? Neden bıyıklarını uzattın diye sordular. Baktım hiçbir şeyim Osmanlı ceddime benzemiyor. Hiç olmazsa bıyığım benzesin dedim. Yani kolayına kaçtım. Şimdi gelelim esasa. Osmanlı Devleti hayatın hiçbir alanında boşluk bırakmayan mükemmel bir organizasyondur. Her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış, kılık kıyafet dahil olmak üzere hayatın tüm aşamaları ayrıntılı biçimde sistematize edilmiştir. Anlayacağınız Osmanlı'nın fert, toplum ve devlet hayatında dengesizliğe, başı bozukluğa, kargaşaya yer yoktur. Kişisel hak ve özgürlükler ihlal edilmemek kaydıyla her şey belirlenen bir düzen içinde yaşanmaktadır. Osmanlı tebaasının kıyafetleri de bu genel intizam içinde düzenlenmişti. Bu bağlamda Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin ve diğer dinlere mensup erkeklerle kadınların başlıklarıyla elbiselerinin şekli ve rengi belirlenmişti. Ama devletin belirlediği ayrıntı değil kaba çizgilerdi. Sadece şekil ve renk tercihi yapılmıştı. Genel olarak kurallara uymak kaydıyla resmi kıyafet taşımak zorunda olmayan siviller kendilerine yakışanı giymekte özgürdü. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden hemen sonra Galata Kulesi çevresindeki köylerde yaşayan Hristiyan Cenevizlilere hitaben yayınladığı amannamede, Hristiyanlara ve sair dinlere mensup olanlara inanç, ibadet özgürlüğünün hemen arkasından kıyafet özgürlüğünün tanınması, konunun ne kadar önemli olduğunu ve ecdadımızın bu konuda ne kadar hassas hatta demokratik davrandığını göstermektedir. Kıyafet konusunda devlet bugünkü Türkiye'de, İran'da ve başka bazı ülkelerde olduğu gibi belirli kıyafetlerin giyilmesi konusunda halkı zorlamaz. Başını aç ya da kapa demez. Kendi dini yahut milli tercihini dayatmazdı. Osmanlı Devleti'ni yönetenler kılık kıyafeti değil insanı esas alırdı. Bu konuda din farkı gözetilmezdi. Hangi dinden olursa olsun insana hizmetin yüceliğine inanılırdı. Ayrıca evrensel devlet olmanın yolunun çok kültürlülükten geçtiği, bunun ise hoşgörü kaynaklı olduğu bilinirdi. Müslüman Osmanlılar kendi inançları doğrultusunda yaşar, kendi kıyafetlerine inançları çerçevesinde özen gösterir, bu konuda başka dinlere mensup olanları zorlamazdı. Dinde cebir olmadığı gibi din kaynaklı uygulamalarda da cebir yoktu. Rum ve Musevi kadınlar Fatih'in amannamesi mucibince özgürce giyinir, tercih ettikleri kıyafetle İstanbul'un ülkenin her yerine gidebilirlerdi. Kıyafetleri farklı olmakla birlikte başları kapalıydı. Bizanslı kadınlar fetihten önce de başlarını kapatırlardı. Bu onların inançları yahut moda anlayışları ile ilgili bir durumdu. Satılan camiler. Size 30 Kanuni evvel 1928 tarihli Vakit gazetesinden acı mı acı bir haber okumak istiyorum. Müessesat-ı Diniye Müdürlüğü'nce İstanbul'da cemaatsiz camilerden 90 tanesi sed edilecektir, kapatılacaktır. Ekserisi İstanbul cihetinde bulunup sed edileceği ilan olunan camilerin kayyumları, imam ve müezzinleri, başka camilerde vuku bulan münhallere açık kadrolara tayin edilecek, böylece kayyumsuz kalacak camiler sed edilerek, kapatılarak satılığa çıkarılacaktır. Fakat okurlarımı da aydınlatmak zorundayım. Bu yüzden Edirne şehrimizde satılan camilerin bir listesini çıkardım. Buyurun okuyun. Abdurrahman Camii. Edirne kadılarından Amasyalı Mevlana Abdurrahman bin Ali tarafından 1550 yılında yaptırılmıştır. Bu cami ve müştemilatı 27 Mart 1939 yılında 29 numaralı kararla 2759 liraya satılmıştır. Alemdar Camii. Alemdar Hasan Baba tarafından yaptırılmıştır. Önce 17 numaralı ve 8 Eylül 1940 tarihli kararla caminin yıkılan minaresinin taşları 28 Eylül 1940 tarihinde arsası, nihayet 84 numaralı kararla 1940 yılında tümü satılmıştır. Ali Efendi Camii, Papazoğlu Mescidi. 31 Mart 1932 ve 25 Nisan 1932 tarihli 302 ve 309 numaralı kararlarla müzayedeye çıkarılmış, Muhammen bedelinde 31 lira fazlasıyla 151 liraya 4 Mayıs 1932'de 313 numaralı kararla satılmıştır. Balaban Paşa Camii. Mahallenin de kurucusu olan Balaban Paşa tarafından İstanbul'un fethinden hemen önce yaptırılmıştır. Mezarı da bu caminin içindedir. Cami 31 Ağustos 1926'da ve 246 numaralı kararla 30 lira bedelle satılmıştır. Arsası 78 numaralı kararla 28 Eylül 1940 tarihinde satışa çıkarılmış, 88 numaralı kararla 16 Kanuni evvel 1940'ta metrekaresi 23 kuruştan Edirne Belediyesi ambar memuru ve merkez tahsillerine satılmıştır. Cedid Kasımpaşa Camii. Cedid Kasımpaşa tarafından yaptırılmıştır. Cedid Kasımpaşa 1532 yılında Gelibolu'da vefat etmiş ve orada gömülmüştür. Bu vakıf binaların önce son cemaat yerleri, kubbeleri, duvarları yıktırılmış, avlu duvarlarının ve minarelerinin taşları satılmış, hazireler açıkta bırakılmış, sonra bakımsızlıktan camları, çerçeveleri ve nakilleri sırasında bütün aksamı çalınmış olduğundan harabeye döndükleri için enkazları satılıp yıktırılmış ve nihayet sadece arsası kalmıştır. 15 Şubat 1932 tarihli kararla 20 gün süreyle müzayedeye çıkarılan cami enkazı 102 liradan satılmıştır. Arsasının ise 28 Eylül 1940'ta karar No. 78 satılmasına karar verilmiştir. Çanaklı Camii, Turgut Bezirgan Camii. Çanaklı Camii denmesinin sebebi minaresinin peteğinde külah kısmına yakın kuşakta çanak şeklinde çini panoların bulunmasıdır. Ayrıca firuze renk çinilerinin Edirne'de hiçbir camide bulunmadığı belirtilmektedir. 17 Nisan 1928 tarihinde cami taşlarının satılmasına karar verilmiş, karar No. 694. 7 Mayıs 1928'de 724 numaralı kararla satılmıştır. 7 Haziran 1938 tarihinde ise caminin arsasının satılmasına karar verilmiştir. Tabutlu Camii. 16. yüzyılda Rakkas Ali Bey adını taşıyan eski bir mahalle içinde yaptırılan değerli bir camidir. Arsasına sonradan süvari ahırı, at ahırı inşa olunmuştur. Cami 15 Eylül 1938'de 60 numaralı kararla 355 liraya satılmıştır. Çavuşbey Camii, Sultan II. Murat döneminde 1443 yılında Emir Çavuş tarafından yaptırılmıştır. 78 numaralı ve 28 Eylül 1940 tarihli kararla satılığa çıkarılmıştır. Çokalca Camii. Karayazıcı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Edirne'de minaresi kırmızı tuğladan yapılmış iki camiden biridir. Diğeri Medrese Ali Bey Camii. 78 numaralı ve 28 Eylül 1940 tarihli kararla satılmıştır. Bu kararda ismi Buçuktepe olarak geçmektedir. Kıyık Bürüncükçü Camii. İpek işiyle uğraşan hayırsever bir esnaf olan Bürüncükçü İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bir caminin satılmasına 27 Mart 1939'da karar verilmiştir. Debba Hacı Halil Camii kim tarafından hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir. Edirne Bostancıbaşısı Azade Abdülkadir Bey tarafından 1820 yılında tamir ettirilmiştir. 1928'de 330 liraya satılmıştır. Daye Hatun Camii. Fatih'in süt annesi Hundi Hatun tarafından 1486'da yaptırılmıştır. Bu cami hakkında 17 Eylül 1940'da 75 sayılı şöyle bir karar verilmiştir. Su İşleri Müdüriyeti tarafından müteahhitine ihale olunan Bosna köyündeki su bendi için taşa ihtiyaç olduğu makamı vilayetten bildirilmiş olduğundan Dayı Hatun ve Veled-i Veliyüddin camilerinin duvar taşlarının satılması ve Fatih'in süt annesinin yaptırdığı hayır eseri 76 numaralı kararla 19 Eylül 1940 tarihinde 50 liraya satılmıştır. İsmihan Esma Sultan Camii. Sultan II. Selim'in en büyük kızı ve Sokulu Mehmet Paşa'nın karısı İsmihan Esmihan Sultan Vakfı'dır. 13 Haziran 1938 tarihinde 763 numaralı kararla satılığa çıkarılmış, aynı gün 764 numaralı kararla 70 liraya satılmıştır. Gülbahar Hatun Camii. Sultan II. Beyazıt'ın eşi ve Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun tarafından 1451 yılında yaptırılmıştır. 21 Mart 1935'te 22 numaralı kararla 65 liraya eski keresteci Cafer'e satılmıştır. 28 Eylül 1940'ta bakiyesiyle arsasının ayrı ayrı satılması hakkında 78 numaralı karar verilmiştir. Ali Paşa Mescidi. Semiz Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kışın musluklarından sıcak su akan nadir camilerden biriydi. 1941 yılında 3 numaralı kararla metrekaresi 20 kuruştan satılmıştır. Berkuk Ağa Mescidi. Bu mescit ve arsası 78 numaralı kararla 28 Eylül 1940 tarihinde satılığa çıkarılmıştır. Derviş Ağa Helvacı Baba Mescidi. 1937'de 123 numaralı kararla 100 liraya satılmıştır. 78 no'lu kararla 28 Eylül 1940 tarihinde de arsasının temliken satılmasına karar verilmiştir. Sinan Bey Mescidi. 15 Eylül 1938'de 60 numaralı kararla 296 liraya satılmıştır. Emir Hüseyin Mescidi. Emir Hüseyin isimli hayırsever biri tarafından yaptırılan caminin yapılış tarihi bilinmemektedir. Cami ve minaresi devrin en güzel örneğidir. Minaresi tuğla taş karışımı olan bu cami içinde 1920 yıllarda ibadet yapıldığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Satılıp yok edilmesi büyük bir kayıptır. Eskici Hamza Mescidi. Arsası 1940 yılında metrekaresi 25 kuruştan 87 numaralı kararla satılmıştır. Hacı İslam Mescidi. Halk arasında Soğuk Çeşme Mescidi olarak isim yapan bu mescidin tüm kalıntıları 288 numaralı kararla 1926'da 230 liraya satılmış, arsası ise 28 Eylül 1940'ta 78 numaralı kararla satışa sunulmuştur. Hadım Balaban Mescidi. Hadım Balaban tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılmıştır. Bu mescit 1928 yılında 200 liraya satılmıştır. Hacı Hallaç Camii, Seyfullah Bey Mescidi. 13 Şubat 1928'de 649 numaralı kararla 137 lira bedelle satılmıştır. Mülkiyetleri satılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 25 Eylül 1940 tarih ve 84.814'e 215 sayılı emirleriyle satış mezuniyetleri verilip evvelce açık arttırılmaya çıkarıldığı halde alıcı çıkmaması ya da arzulanan bedeli bulmaması yüzünden satılamayan 14 parça cami arsası Genel Müdürlüğün 12.3.1942 sayılı genel yazıları uyarınca her birerlerinin hizalarında gösterilen kıymetler yeniden takdir ve tahmin kılınmış olduğundan bu bedellerle satışa çıkarılarak ihalesi 23.2.1948 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14'te yapılmak üzere bir ay müddette açık arttırmaya çıkarılmasına ve o suretle keyfiyetin ilanına 22.1.1948 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir. Sabuni Cami Arsası, Balaban Paşa Cami Arsası, Zenifiniz, Zenfiruzi yazılı, Kunduk Osman Cami Arsası, Hoca Bali Cami Arsası, Hacı Mercimek Cami Arsası, Hacı İslam Cami Arsası, Cedid Kasımpaşa Camii Arsası, Şihabettin Paşa Camii Arsası, Çavuş Bey Camii Arsası, Hacı Hasan Camii Arsası, Sabuni Rüstem Paşa Camii Arsası, Külahçı Camii Arsası, Gülbahar Camii Arsası. Bunlar bir zamanlar Edirne'de satılan yahut satışa çıkarılan camilerin özet listesidir. Üzülmeyin, cami arsalarının çoğu geri alınmış, üzerlerine ebedi abideler dikilmiştir. Cami satmaktan cami yapmaya gelen Türkiye'yi kutlamak lazım. Bu arada bir siyasi partimizin muhalefette bile erimesinin sebeplerini, bu geçmişle ilgisinin bulunup bulunmadığını düşünmek lazım. Mutlakiyet, cumhuriyet ve sansür. Gazetecilikte pirimiz Ebu Ziya'dan okumuştum. Mutlakiyet, yani padişahlık devrinde bir gazeteye kapatma cezası verilince, bunun gerekçesi önce o gazetede ilan edilir, sonra diğer gazetelere yazdırılırdı. Benim gazetecilik ettiğim yıllarda ve daha sonraları ise gazeteler, görülen lüzum üzerine kapatılırdı ve gerçek sebep ekseriya gazetenin kendisine dahi bildirilmezdi. 1943-44 yıllarında bir gazetenin kapatıldığını öbür gazetelerin yazması dahi yasaklanmıştı. Gazete yeniden yayınlanmaya başladığında biz kapatılmıştık diyemezdi. Okuyucu ancak tefrika, yazı dizisi numaralarından bunu anlayabilirdi. Mevhibe İnönü'nün, İsmet Paşa'nın eşi, fotoğrafı birinci değil üçüncü sayfada yayınlanması hakaret kabul edilerek Tasviri Efkar gazetesi kapatıldı. Almanlara karşı tavır alınmamasını 2. Dünya Savaşı esnasında tavsiye ederdik. Günün birinde Almanlar sınırlarımıza dayandılar. Almanlarla bir saldırmazlık paktı imzaladık. İmza gecesi Ankara'da Dışişleri Bakanı Selim Serper, "Tasviri Efkar şimdi biz demedik mi?" diye yazar, "Hükümeti küçük düşürür," dedi. Bu ihtimal ile 6 hafta süreyle kapatıldık. Antep'ten gelen bir mektup koyduk gazeteye. "Petrol yok, çocuklar çıra ışığında ders görüyor," diye yazdık. 10 gün kapatıldık. Tercüman 23 Ocak 1986. Galiba Cumhuriyet'in 32. yıl dönümüydü. Başöğretmenim Hikmet Bey bir gün hışımla sınıfa girdi ve adeta bağırdı. "Çocuklar, İsmet Paşa'nın diktatör olduğunu söyleyenlere sakın inanmayın. Ne Atatürk diktatördü ne de onun anlı şanlı arkadaşı İsmet İnönü. Zaten diktatörlüğü kaldırıp cumhuriyeti ilan ettik." Başöğretmenim Hikmet Bey iflah olmaz bir İnönücüydü. Adnan Menderes'e ve Demokrat Parti'ye de çok kızıyordu. Hışımla sınıfa girer girmez o devrin ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü'yü savunmasından anladım ki dışarıda birileriyle bu konuyu tartışmış, iyice damarına basmışlar. Hem sınıfa çöreklenen ağır havayı dağıtmak hem de sınıfın çok bilmişlerinden olduğumu göstermek açısından hemen sormuştum. "Diktatör ne demek öğretmenim?" Hızla bana dönüp "yine mi sen?" der gibi yüzüme baktıktan sonra "Sınırsız yetki sahibi yönetici demektir çocuklar," diye izah etti. "Sadece padişahlar sınırsız yetkilere sahipti. Dedikleri dedik, çaldıkları düdüktü." Baş öğretmenim böyle diyordu ama benim o yaşta okuduğum bir kitapta Fransız tarihçi A. Aubigine farklı şeyler söylüyordu. Aubigine, Tanzimat döneminde Türkiye'ye gelip uzun süre kalmış, Osmanlılar hakkında yazdığı eserler Batı'da çok büyük ilgiyle karşılanmıştı. Osmanlı hükümeti şeklen bir istibdat, diktatörlük diyelim, görüntüsü vermekle birlikte, dikkatle incelendiği zaman dünyanın hiçbir yerinde misli görülmemiş derecede yumuşak bir idare olduğu anlaşılır. Başka bir Fransız ise, "Padişahın iradesi, Kur'an hükümlerinden, şeriat ulemasının içtihatlarından, yorumlarından yahut Şeyhülislam'ın fetvalarından üstün değildir. Örf ve adetlere dayanan halkın gücü, padişahların iradesinden çok daha üstündür. A. L. Castellan," diyerek soydaşını doğruluyordu. İngiliz sefiri T. H. Thornton ise padişahların sınırlı yetki sahibi olduklarını kesin bir dille açıklıyor, sonra da şu hükme varıyordu. "Böyle kanuni sınırlamalar olan bir ülkede Osmanlılarda elbette istibdat olamaz." Şimdi baş öğretmenim sınırsız yetkiyi izafe ettiği padişahlardan birkaçının durumuna bakalım isterseniz. Bursa Kadısı Emir Sultan, devrin öfkesi burnunda padişahı Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini, "Terki cemaat bahis-i cerh-idün şu'yu bulmağılen şehadetün caiz değildir." Yani, namazlarını cemaatle kılmadığın duyulduğundan şahitliğini kabul etmiyorum diyerek şahitliğini reddediyor. Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürani tarafından bir yemek esnasında fırçalanıyor. Padişahlığı bırakıp dervişliğe dönmek istediği günlerin birinde, senin rahmetin zahmettedir denilerek Akşemseddin hocasının huzurundan kovuluyor. Yavuz Sultan Selim, Zembilli Ali Cemali Efendi'nin tehdidi karşısında fermanını geri almak zorunda kalıyor. Sultan Avcı Mehmet, cuma namazı esnasında bir kürsü vaizi tarafından "Nedir bu av merakı, nedir bu nefsi emmareye uymalar? Allah'tan korkmaz mısın? Devlet sahipsiz kaldı. Şimdi avlanma zamanı değil, ağlama zamanıdır." denilerek azarlanıyordu. Bu padişahlar diktatör müydüler yani? Diktatör olsalardı kendilerini herkesin huzurunda azarlayan insanları yaşatırlar mıydı? Kişisel yahut zümre diktatörlüğü olabildiği gibi pekala zihniyet diktatörlüğü de olabilir. Ve muhabbetimizin ölçüsüne göre diktatörlüğün bazı türleri bazılarımıza şık gelebilir. Asıl olan hangi türden olursa olsun diktatörlüğü tüm olarak reddedip halk cumhur iradesinin belirleyiciliğini savunmaktır. Serbest fırka olayı. Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partileri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır. Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası 18 Aralık 1930'da kapatılmıştı. Bildiğiniz gibi çok partili demokratik sisteme geçişin ilk denemesi 17 Kasım 1924 tarihinde olmuş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla ilk muhalefet partisi bu tarihte kurulmuştu. Parti Genel Başkanı İstiklal Savaşımızın kahraman komutanlarından Kazım Karabekir Paşa, ikinci başkanı Hamidiye Kahramanı ve Atatürk'ün Başbakanı Hüseyin Rauf Orbay, Genel Sekreteri de Ali Fuat Cebesoy'du. Parti başta dini inanç ve düşünce özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklere taraftar olduğunu açıklamıştı. Bu kimliğiyle de Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan bariz bir şekilde ayrılıyordu. Gerek kurucular kurulundaki isimler, özellikle de Kazım Karabekir ismi, gerekse başta din ve düşünce özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin genişletileceği yolundaki parti programı, memleket sathında büyük bir heyecan dalgası uyandırmış, Karabekir ve ekibine büyük ümitler bağlanmıştı. Sıcağı sıcağına meclisteki müzakerelere katıldılar. Hükümetten çeşitli sorunlar hakkında bilgi istediler. İnönü hükümeti böyle şeylere alışık değildi, sert tepki gösterdi. Tartışmalar özellikle bütçe görüşmeleri sırasında doğruğa çıktı. İnönü bir yolunu bulup yeni partiyi kapatmaya can atarken Doğu Anadolu'da Şeyh Said isyanı patlak verdi. Derhal geniş yetkilerle istiklal mahkemeleri kuruldu. Takrir-i sükun kanunu çıkarıldı. Bu kanun herkesi bildiğini yutkunmak zorunda bırakıyor, hükümetin aleyhine sayılabilecek hiçbir yoruma izin vermiyordu. Şeyh Said ayaklanması hemen irticaya bağlandı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensupları hakkında irticai faaliyette bulundukları iddiası ortaya atıldı. Bu çok eski bir oyundur. Bunun sonucu olarak önce Diyarbakır İstiklal Mahkemesi kendi yetki alanında bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şubelerinin kapatılmasına karar verdi. Hükümet ise Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanarak 3 Haziran 1925 tarihinde bütün memlekette irticayı tahrik ettiği gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattı. İsmet Paşa rahatlamış, derin bir soluk almıştı. Artık siyaset sahnesinde rakibi yoktu. Dilediği gibi at oynatabilirdi. İsmet Paşa açısından dikensiz gül bahçesi 5 yıl kadar sürdü. 5 yılın sonunda yeni bir oluşum daha gündeme geldi. O tarihte Atatürk'le İnönü arasında derinden derine bir zıtlaşma söz konusuydu. Ortada bir güç yarışı olduğu seziliyordu. Bazılarına göre İsmet Paşa, icra makamı olmanın da avantajıyla öne geçip önce partiye ardından tüm siyasete hakim olmak ve tek adam haline gelmek istiyordu. Nitekim Atatürk'ten sonra oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kendini milli şef ilan ettirdi. Paradan, puldan ve resmi dairelerden Atatürk'ün fotoğraflarını kaldırtıp kendininkileri koydurttu. İsmet Paşa'nın daha fazla güçlenmesini engellemenin en iyi yolu başka bir güç odağı oluşturmak, ardından da her iki gücün denge merkezine oturmaktı. Bunun yolu ise yeni bir siyasi parti kurup bu partiyi İnönü'nün karşısına çıkarmaktı. Yeni parti Atatürk'ün de desteğiyle kısa sürede cazibe merkezine dönüşecek, böylece hem İsmet Paşa'nın gücü zayıflatılacak hem de Batı dünyasının Türkiye'yi zorladığı demokrasiye doğru büyük bir adım atılacaktı. Yani bir taşla birkaç kuş vurulacaktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası bu hesap ve beklentilerle kuruldu 12 Ağustos 1930. Önce İnönü'nün de bulunduğu bir sohbette Ahmet Ağaoğlu tarafından konu açıldı. Dedi ki, mecliste serbest düşünme, serbest söyleme ve serbest hareket etme imkanı verilse, Cumhuriyet Halk Fırkası Partisi kendiliğinden iki kola ayrılır ve ayrılanlarla hakiki bir muhalif fırka kurulmuş olur. Atatürk'ün bu sözlere kızacağını düşünenler kahkahalar atarak oyalandığını duyunca çok şaşırdılar. Belki de bu önceden hazırlanmış bir mizansendi. Galiba Atatürk'ün niyeti İsmet İnönü'ye bir elense çekmekti. Nitekim Atatürk ağaoğluna şöyle bir soru sordu. Lahiki veçiyle gereği gibi murakabe denetim vazifesini yapabilmeniz için kaç mebusa milletvekiline ihtiyacınız var? Ağaoğlu'nun 10-15 tane doğru dürüst ve bilgili adam yeter demesi üzerine de öyleyse merak etmeyin dedi. Ben yeni fırkaya 50-60 hatta daha çok mebus temin ederim. Ben şimdiden Kütahya mebusu Nuri Çonker'in umumi katip olmasının sözünü veriyorum deyiverdi. Sözleri biter bitmez de Nuri Çonker'e döndü. Nuri kabul ediyorsun değil mi diye sordu. Bu emrivaki karşısında çaresiz kalan Çonker'in emredersiniz demesi üzerine de Atatürk kız kardeşi Makbule Hanım'ı işaret edip hemşirem de şimdiden yeni fırkaya girmiştir dedi. Sonra tekrar Ahmet Ağaoğlu'na döndü. Daha söyleyecek bir sözün kaldı mı? Sadece genel başkan eksik kalmıştı. Ama Atatürk'ün kafasında o da hazırdı. O tarihte Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olan Ali Fethi Bey Okyar bu işle görevlendirildi. Böylece 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Ve o da irtica ithamıyla 18 Aralık 1930'da kapatıldı. Üçüncü deneme Demokrat Parti adıyla ancak 1946'da yapılabilecekti. Tabii o da irtica ithamıyla 1960 darbesi sonunda kapatılacaktı. İrtica ithamı Türkiye'de yalnızca dini bütün insanları süründürme yolu değil, aynı zamanda resmi duruşa aykırı siyasal oluşumları da yok etme yöntemidir. Yukarıda da belirtildiği gibi Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk'ün önderliği ve Londra Büyükelçimiz Fethi Okyar'ın genel başkanlığında 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulmuş, hızla faaliyetlerine başlamıştı. Ufukta belediye seçimleri vardı. Serbest Cumhuriyet Fırkası belediye seçimlerine katılarak kendini göstermek, bir anlamda rüştünü ispat etmek istiyordu. Kurucular seçimi kazanacaklarına inanıyorlardı. Çünkü İstiklal Savaşı biteli 8 yılı aşmasına rağmen İsmet İnönü iktidarı halkı biraz olsun rahatlatamamış, dertlerine deva olamamıştı. Halkın memnuniyetsizliği sandığa yansıyacak ve belediye seçimleri yeni partinin zaferiyle sonuçlanacaktı. Ne var ki kafasında kuyrukları birbirine değmeyen 40 tilki dolaştığı söylenen İsmet Paşa da yaklaşan tehdit ve tehlikenin farkındaydı. Tehlikeyi bertaraf etmek için başarılı olmaya çalışacağına, muhalefetin kitleleri harekete geçirmesiyle oluşacak havayı kullanarak muhalefeti bertaraf etme kararlılığı içinde fırsat bekliyordu. Beklediği fırsat, SCF Genel Başkanı Fethi Bey'in İzmir gezisiyle ortaya çıktı. İnönü'ye bu geziye ilişkin olarak gelen raporlar, İzmir halkının çok büyük bir heyecan ve coşku içinde Fethi Bey'i karşılamaya hazırlandığı biçimindeydi. Hemen ana muhalefet liderinin konuşturulmaması talimatını verdi. Bu talimatı alan yerel yöneticiler olaylar çıkması ihtimalinden söz ederek Fethi Bey'e mitingden vazgeçmesini tavsiye ettiler. Fethi Bey durumu Atatürk'e iletmek için telgraf çekmek istediyse de telgrafını kabul edecek postane bulamadı. Düşünün, Atatürk Cumhurbaşkanı'dır ama yalnızca bu konumdan dolayı değil kimliği itibarıyla da Türkiye'nin en güçlü insanıdır. Serbest Cumhuriyet Fırkası onun isteği ve teşvikiyle üstelik en yakın arkadaşlarını partiye vermesiyle kurulmuştur ve bunlar herkesçe bilinen gerçeklerdir. Buna rağmen İsmet Paşa bu partiye ve kurucularına meydan okuyabilmektedir. Acaba bu durum derinden derine bir iktidar mücadelesini mi düşündürmeli yoksa milletin eğilimlerini tespit sadedinde bir danışıklı dövüş mü? Neyse, çaresiz kalan Fethi Okyar telgrafını İzmir dışından Atatürk'e ulaştırmayı başardı. Atatürk, birer suretlerini gereğini yapmaları için Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na ve İzmir Valisi'ne gönderdiğini söylediği cevabi telgrafında özetle şöyle diyordu. Fethi Bey, sen behemahal mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli bana bildireceksin. Nihayet miting izni çıktı. Ama bu kez farklı bir oyun tezgahlanmış, Fethi Bey'in konuşacağı kürsünün karşısına bir kürsü daha kurulmuş ve sabırsızlanan kalabalığa Fethi Bey'in ikinci kürsüde konuşacağı duyurulmuştu. Fethi Bey'i dinlemek için o yana gidenler bir sürprizle karşılaştılar. Kürsüde adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt vardı ve İsmet Paşa'yı överek Fethi Bey'i yeriyordu. Bu apacık bir provokasyondu. Halk kandırıldığını anlayınca çok öfkelendi. Bağırarak durumu protesto etmeye başladı. Bıraksalar bağıra çağıra birinci kürsünün yanına döneceklerdi ama bırakmadılar. Polis gücü harekete geçti. Kalabalığı itip kalkmaya ve coplamaya başladı. Hatta bazıları tabanca çekip halkın üzerine ateş açtılar. Bu ateş sonucu babasıyla mitinge gelen 14 yaşlarında bir erkek çocuk elim bir şekilde hayatını kaybetti. Babası çocuğunu kollarının arasında aldığı gibi Fethi Bey'in yanına gitti. İşte ilk kurban. Hepimiz yoluna kurbanız. Yeter ki sen bizi kurtar. Mealinde sözler sarf etti. Olaylar kontrolden çıktı. Fethi Bey kargaşadan sıyrılıp Ankara'ya döndüğünde şaşkındı. İktidarın kontrolünde yayın yapan tüm gazeteler ağız birliği içinde kendisini suçluyor, hükümeti istemekle itham ediyordu. Bir fırkanın, siyasi partinin iktidara geçmek isteğini suç saymanın mantığını anlamak imkansız. Biz bu partiyi eğlence olsun diye kurmadık, tabii iktidara geçmek istiyoruz şeklinde mantıklı demeçler vermeye çalıştı ama o toz dumanda kimse dinlemiyor, irticayı yüreklendirmekle, halkı inkılaplara karşı kışkırtmakla, hatta cumhuriyete ihanet etmekle suçluyordu. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları aynı ithamlar altında asıldı. Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan benzer suçlamalarla sürgüne gönderildi ve partileri kapatıldı. Sonuçta o ve arkadaşları çok ağır ithamların altında bunalmışlardı. Atatürk'te ise henüz tepki yoktu. Ahmet Ağaoğlu bir kez daha Çankaya'ya çıktı, Atatürk'e şunları söyledi. Beni serbest fırkaya siz soktunuz. Mezarıma birkaç adım kalmışken milleti anarşiye sevk eden sebep olarak görülüyorum. Millete ihanet ettiğim gibi kurtarıcıma da mı karşı çıktığım suçlaması altındayım? Buna katlanamam. Çekilir, öğretmenlikle meşgul olurum daha iyi. Atatürk şöyle karşılık verdi. Anlıyorum ki sen verdiğim sözden şüphe ediyorsun. Namus sözüm var, müsterih olun. Ancak birkaç gün sonra bu hava değişti. Atatürk kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başına geçip Serbest Cumhuriyet Fırkası ile siyasi mücadeleye girmekten söz etmeye başladı. Fethi Bey, biz sizinle mücadele etmek için parti kurmadık diyerek partiyi kapatma kararı aldı. 18 Aralık 1930. Böylece Cumhuriyet tarihinin ikinci çok partililik denemesi de hüsranla sonuçlanmış oldu. Bu tarihten sadece 4 gün sonra da meşhur Menemen olayı patladı. Kafamıza yakın tarihe ilişkin acabalar oluşuyor. 12. ayrımın sonu, sayfa 173.